Ayrım 18, sayfa 202. Akılsız rekabet, fazla kıyas küpüne zarar. Rekabetçi üstünlük peşindeki öğrencilerin okulu olan Harvard'da bir grup öğrenciyle yapılan ilginç bir deney, kıyaslama eğiliminin bazen ne kadar irrasyonel sonuçları olabildiğini gösteriyor. Bir hoca, dersinde öğrencilere iki senaryo sunup hangisini tercih ettiklerini sormuş. Size yılda 50 bin dolar, yanınızdakine 25 bin dolar vereceğiz. Size yılda 100 bin dolar, yanınızdakine 200 bin dolar vereceğiz. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Sizce öğrenciler neyi seçmiştir? Öğrencilerin büyük çoğunluğu ilk senaryoyu tercih etmiş. Onlar için önemli olan ellerine geçen paranın miktarı değil, kendileriyle aynı işi yapan diğer kişilere göre ne kadar fazla para kazandıkları. Kıyaslama etkisi olumsuz durumlar için de geçerli. Ayakkabılarım yok diye üzülüyordum. Ayakları olmayan birini görünce geçti. Sözü bilimsel olarak da doğru. İngiliz psikiyatr Colin Parker 1972'de bir uzvunu kaybeden kişilerle araştırma yapmış. Araştırmaya göre elini ya da ayağını kaybeden kişi kendinden daha kötü durumdaki biriyle karşılaştığında kaybından duyduğu endişe azalıyor. Kişi hayatındaki bu olumsuz değişime rağmen geleceğe daha iyimser yaklaşabiliyor. Hedonik, yani uyumlu bir çift misiniz? Amerikalı ve Avrupalı araştırmacılar 2003-2009 yılları arasında 15 yıldır evli olan 1761 çifti incelemiş. Araştırma sonuçlarına göre yeni evli çiftler ilk 2 yıl tutku patlaması yaşıyor. Bununla birlikte İkinci yılın sonunda tutku eriyor ve taraflar evlenmeden önceki kişisel mutluluk seviyelerine geri dönüyorlar. Çiftler tutkuyu yitirince bunu geçimsizlikle karıştırıyorlar. Oysa davranışsal uyumsuzluk sandıkları özünde hedonik uyum. Tutkunun zamanla azalması kaçınılmaz. Çünkü insan çeşitlik arayan bir tür. Çeşitlilik ve yenilik olduğunda beynimiz mutluluk hormonu dopamin salgılıyor. Her gün aynı kişiyle birlikte olunca, kişi de kendini yenilemeyen biri ise heyecan duygusu doğal olarak aşınıyor. Yeni başlangıçlar tıkanan hayat enerjisini tazeliyor. Tutkuyu koruyabilmek için en azından biyolojik olarak kolay görünmüyor. Sevgi ise tutkudan farklı özellikler gösterebiliyor. İş dünyasında durum nedir? 2005'te yapılan bir araştırmada kendi isteğiyle iş değiştiren üst düzey yöneticileri 5 yıl boyunca izlemişler. Araştırmacılar bu gönüllü değişimin ardından yöneticilerin iş memnuniyetine ne olduğuna bakmış. Aynı evli çiftlerdeki gibi yöneticiler de yeni bir işe geçince önce bir balayı dönemi yaşamışlar ama bu olumlu etki 1 yıl sonra düşüşe geçmiş. 2008'deki bir araştırmada bir şirketin çalışanlarına 5 gün üst üste olumlu geri bildirim verilmiş. Sistematik olarak sürekli övülmüşler. Bunun ilk günlerde motivasyonu artırdığı, ancak bu durumun sadece 2 hafta sürdüğü görülmüş. Fakir ama mutlu olunabilir mi? Bazı araştırmalara göre yoksul ülkelerle zengin ülkeler arasındaki mutluluk düzeyi arasında pek bir fark yok. Mutlu Köylüler ve Sefil Milyonerler Paradoksu adlı kitabın yazarı Profesör Carol Graham bu durumu hedonik adaptasyonla açıklıyor. Hedonik adaptasyon son derece demokratik, zengin fakir ayrımı yapmıyor. Peki aynı ülke içindeki durum nedir? ABD'de 70'lerden bu yana kişi başına düşen ortalama milli gelir 17 bin dolardan 27 bin dolara çıkmış. Ev sahibi olma oranında %50 artış var. Araba sayısı 120 milyon artmış. Peki, artan refah düzeyi daha çok mutluluk getirmiş mi? 2000'de yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların ortalama mutluluk skoru 1940'da 10 üzerinden 7,5 iken 1990'da 7,2'ye gerilemiş. Kısacası artmayan, hatta azalan tek şey Amerikalıların mutluluk düzeyi. Bunun anlamı ne? Artmayan şey refah düzeyi değil, algılanan mutluluk düzeyi. Günümüz Amerikalısını 1940'ların Amerika'sında bir ay yaşatıp tekrar günümüze getirebilirsek aynı şartlardaki mutluluk seviyesi hızla yükselecektir. İnsanların çoğu sosyal kıyaslama etkisi nedeniyle hep kendilerini en ön vagondakilerle karşılaştırdıkları için mutsuz hissediyorlar. Sorun imkanlardan daha çok bakış açılarında ve bakış açıları yasalarla değiştirilemiyor. Para gerçekten hiç mutluluk getirmiyor mu? Uzun yıllar mutluluk üzerine araştırma yapan Harvard Üniversitesi psikoloji profesörü Daniel Gilbert, bu soruyla ilgili en çok muhatap olan insan. Mutluluk parayla satın alınabilir mi? Sorusunun çok popüler iki cevabı var. Evet ve hayır. Ruhani önderlerimiz hayır diyor, TV şöhretleri ise evet. Bu iki cevap da yanlış ve fazla basit. Seni yoksulluktan orta sınıfa çıkarıyorsa mutluluk parayla satın alınır. Ama orta sınıftan üst sınıfa çıkarıyorsa mutluluk parayla satın alınamaz. Eğer para yiyecek, içecek, barınak, tedavi gibi hayati kaynaklara erişim imkanı sağlıyorsa, acı ve mutsuzluk musluklarını kısarak kalıcı ve kayda değer bir mutluluk artışı yaratıyor. Belirli bir refah düzeyi aşıldığında para artık daha fazla mutluluk getirmemeye başlıyor. Para asansörü mutluluk apartmanının bodrum katından ikinci katına kadar çıkartıyor ama üst katlara çıkmak için başka araçlar gerekiyor. Demek ki her şeyi paradan beklememek gerekli. Ne kadar paradan fazlası artık mutluluk getirmiyor. Paranın artık mutluluk getirmediği noktada tespit edilmiş. Nobelli araştırmacı Kamen'e göre bu rakam Amerika'da yaşayan tek bir kişi için 2014 yılına göre yıllık yaklaşık 75 bin dolar. Ortanın biraz üstte sınıfın yıllık kazancına denk gelen bu rakamdan sonraki tutar anlamlı oranda mutluluk getirmiyor. Bu rakam Türkiye için de yaklaşık yıllık kişi başı 75 bin TL düşünülebilir. Mutluluğun fiyatını öğrendikten sonra daha fazla paranın neden aynı oranda mutluluk getirmediğini de çözelim. Sorun şurada başlıyor. Yılda 75 milyon dolar kazanan kişiler, yılda 75 bin dolar kazananlardan 100 katı daha fazla mutlu olmayı hak ettiklerini düşünüyorlar. Bu ölçüsüz mutluluk beklentisinin hazin sonuçlarını Profesör Gilbert açıklıyor. Hayat genelde böyledir. Biliyorsun, bir kadeh şarap kendini iyi hissetmeni sağlar. İki kadeh şarap kendini harika hissetmeni sağlar. Ama 100 kadeh şarap 100 kat daha iyi hissetmeni sağlamaz. Tersine kendini kötü hissedersin. Servetin lanetlerinden biri belli bir noktadan sonraki bu hayal kırıklığıdır. O halde yoksulluğun dibinde yaşayan insanlara gidip para mutluluk getirmez nutukları söylemek dürüst ve bilimsel bir tavır olmayacaktır. Bununla birlikte en zenginlerin daha çok parayla daha çok mutluluk alamayacaklarını bilmek de orta ve alt sınıflara sanırız iyi gelecektir. Başımıza ne geldiyse gerçek dışı beklentilerden geldi. Harvard profesörü Gilbert, insanların çok kederli ve çok sevindirici olayların hayatlarında yaratacağı etkiyi abarttığını söylüyor. Buna etki ön yargısı diyor. Gilbert'a göre terfi almak, sınavı kazanmak, kilo vermek, aşık olmak, bir yakınını kaybetmek gibi önemli olayların mutluluğa etkisi var. Ama bu etki sanıldığı kadar uzun sürmüyor. Mutlu olmak da, mutsuz olmak da kolay ama varılan o noktada sabit kalmak neredeyse imkansız. 1996'da yapılan ve 2 yıl süren bir araştırma da bunu destekliyor. Araştırmaya göre üniversiteyi kazanma, yakın bir arkadaşın ölümü, maddi sorunlar, terfi gibi önemli olayların kişinin mutluluk düzeyini sadece 3-6 ay kadar etkilediği ortaya konmuş. Hedonik adaptasyon kural ama istisnai durumlar da var. 2002'deki bir araştırmaya göre Görünür yere yapılan estetik ameliyatın getirdiği olumlu duygular yıllarca sürebiliyor. Çevresi gürültülü bir evde yaşamak ve işe giderken çekilen trafik çilesi ise en zor alışılan kötü olaylara örnek. Sorun sende değil, yanlış beklentilerinde. Piyasada olumlu beklentiler satın alınır, gerçekler satılır, der borsacılar. Hayatın kendisi de çoğu zaman böyle çalışır. Beklentimizi, hayallerimizi yükseltir ama gerçekleşimizi hedonik adaptasyon belirler. Sonuçta ne mi olur? Hayaller Paris, hayatlar Hatay. Asıl sorun hedonik adaptasyon mekanizmasının varlığı değil, mutluluk ve mutsuzluk veren olayların etki süresi hakkında gerçek dışı beklentilerimizin olması. Çocukluk masallarındaki gibi ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar durumu arıyoruz. Oysa olumlu ve olumsuz her duygunun bir son kullanma tarihi var. Başımıza gelen olayın büyük bir mutluluk ya da acı vereceğini tahmin etmede başarılıyız. Ama bu mutluluk ya da acının ne kadar süreceği konusunda çuvallıyoruz. Araştırmalara göre olumlu durumlara daha çabuk alışıyoruz. Piyangodan çıkan ikramiyeye alışmak, kaza sonucu sakat kalmaya alışmaktan daha kısa sürüyor. Kötü, iyiden daha güçlü ve derin etkiye sahip. Bunun üç nedeni var. Birincisi, insan doğası olumludan çok olumsuza odaklanmaya meyilli. İkincisi, olumsuz olaylar karşısında daha yoğun duygusal tepkiler veriyoruz. Üçüncüsü de, olumsuz olaylara anlam vermekte daha çok zorlanıyoruz. Piyangoyu kazanınca neden ben diye sormuyoruz. Ancak başımıza kötü bir olay geldiğinde hemen neden bula bula beni buldu diye söylemeye başlıyoruz. Hedonik adaptasyon aşk kadar kariyeri de tehdit eder. Sadece iki büyük trajedi vardır şu dünyada. Biri istediğini elde edememek, ötekisi ise elde etmektir der Oscar Wilde. Hedonik adaptasyon aşk gibi kariyer başarısını da tehdit eder. Bu yüzden gerçekleşen bazı hayalleri hayal kırıklığı izler. Peki hangi tip başarılar daha fazla hedonik erimeye yatkındır? Sırf mutlu olmak için başarının zirvesine çıkanlar ilk zamanlardaki zafer sevinçleri geçtikten sonra bekledikleri tarifsiz mutluluk durumunu koruyamayınca hayal kırıklığı yaşarlar. Zirvedeyken intihar eden Marilyn Monroe ve Elvis Presley'in hikayesi biraz böyledir. Başarılı olduktan sonra yaşanan sevinç bir süre sonra azalır. Sırf mutlu olmak için başaranların trajedisi de tam burada başlar. Hedonik adaptasyon özellikle şöhret, şehvet ve servet için başaranları etkiler. Başarıyı amaç değer değil, araç değer olarak görenler başarıdan daha hızlı bıkarlar. Başarmak için başaranlar ise bu tür hayal kırıklığını fazla yaşamaz. Çünkü başarı onlara göre başarı başka bir şey için araç değil, kendi başına amaçtır. İkinci olarak karakteriyle kariyeri uyumlu olan, başardığı şey üzerinden kendi varoluşunu gerçekleştirenlerin hedonik adaptasyona karşı bağışıklık sistemi daha güçlüdür. Üçüncü olarak başardıkça el yükselten, sürekli daha büyük bir hedefe odaklanan insanlar da hedonik adaptasyonla daha iyi başa çıkabilirler. Ne yapsak boş mu? Kalıcı mutluluk yok mu? Peki bütün bu araştırmalardan ne anlam çıkarmalıyız? Piyango bileti almayacak mıyız? Nasılsa bir gün bitecek diye aşık olmayacak mıyız? Yeni bir ev almayacak mıyız? Tutkumuz bitti diye hemen ayrılacak mıyız? Terfi almak için çabalamayacak mıyız? Bu derece kötümser olmalı mıyız? Yoksa mutluluğumuzu biraz artırmak ve devam ettirmek mümkün mü? Mutluluk fabrika ayarlarımızı değiştirebilir miyiz? Ne yapsak boş düşüncesine prim vermeyen iyimser araştırmacılar, duruma çözüm arayan başka araştırmalarla yola devam etmişler. Örneğin, 15 yıldır evli olan çiftlerle yapılan araştırmada bazı çiftlerin zaman içerisinde daha mutlu olduğu ve mutluluklarının çok uzun ömürlü olabildiği görülmüş. Araştırmacılar buna benzer ümit verici vakaları incelemişler. Mutluluğu artıran ve uzun süre devam ettiren durum ve davranışları tespit etmişler. Nasıl daha mutlu oluruz sorusuna bilimsel kanıta dayalı cevaplar getirmişler. Kalıcı ve geçici mutluluğun mekanizmaları nelerdir? Hayattan alınan keyfin uzun sürmesi için koşulları mı değiştirmeli yoksa davranışları mı? Yeni bir kot pantolon almak mı, bir konsere gitmek mi bizi daha uzun süre mutlu eder? Bunları da bir sonraki makalede ele alacağız. Bakalım Aragon'un ünlü Mutlu Aşk Yoktur şiiri haklı mıymış? İnsan her şeyi elinde tutamaz hiçbir zaman. Ne gücünü, ne güçsüzlüğünü, ne de yüreğini. Ve sarıldım derken mutluluğuna parçalar o şeyi. Hayatı garip ve acı dolu bir ayrılıktır her an. Mutlu aşk yoktur. Bu araştırma Bahar Eriş tarafından özetlenmiş, Mümin Sekman tarafından yorumlanmıştır. Ayrım 18 sonu, sayfa 211.